أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu Allah'ın kurduğu doğal düzen. De gökleri yaratmış, yeri yaratmış, tüm canlıları yaratmış, bitkileri yaratmış ve en sonunda insanları imtihan için yaratmış. Cinler de bu imtihandan geçen gruptan. Ve Allah-u Teala dinini de her zaman burada tekrarladığımız gibi göklerde, yerde, insanlarda, bütün canlılarda geçerli kanun ve kuralların insan hayatında uygulanması şeklinde tarif etmiş. Yine biz okuyalım Rum suresinin 30. ayetini. 30. surenin 30. ayeti. Allah-u Teala burada şöyle diyor. فَاَكِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا Allah'ın fıtratına, fıtrat bölünme kanununa göre yaptığı yaratmadır ki gökleri, yeri, insanları, her şeyi ona göre yaratmıştır. İnsanlar da ona göre yaratılmıştır. Onun için o hücre bölünmeleri hep sürekli olur. Ölünceye kadar devam eder. Ondan sonra diyor ki لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yarattığının yerine geçecek bir şey yoktur. Allah'ın yarattığı ne olmuş oluyor? Ya da Allah'ın yaratıklarına koymuş olduğu sistem ne oluyor? Fıtrat oluyor. O fıtratta geçerli kanun ve kuralların tamamı Allah'ın dini oluyor. Bu sebeple biz eğer Allah'ın dinine uygun bir şekilde yaşarsak, o zaman kendi doğal yapımıza uyduğumuz gibi tabiatta geçerli kanun ve kurallara da uymuş oluruz ve tam bir uyum içerisinde yaşarız. İnsanlar imtihan için yaratıldığından dolayı bu konuda mücadeleyi Allah'la yapıyorlar. Şimdi bu ayetin tamam devamını bitireyim de evet diyor ki zelke dinul kayyim işte dimdik olan din budur. Sapasağlam din budur. Allah'ın dini budur. Allah'ın dini tabiatta geçerli kanun ve kurallar, insan vücudunda geçerli, hayvanlarda geçerli, göklerde, yerde, her yerde geçerli kanun ve kurallar. Şimdi siz bu kanun ve kurallara uyduğunuz zaman kendi içinizde de dışınızda da tam bir uyum içerisinde olursunuz. Ondan sonra şunu söylüyor. وَلَاكِنَّ اَكْتِرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğusu bunu bilmiyor. Dinin fıtrat olduğunu çoğusu bilmiyor. Biz de bilmiyorduk bu ayetleri, bu ayeti okuyuncaya kadar. Allah'ın yaratması, yaratmada geçerli kanun ve kuralları. Şimdi biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın yaratılması var. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a göklerin, yerin bütün bilgilerini öğretiyor. Öyle bir seviyede öğretiyor ki Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelenler Nuh Aleyhisselam zamanına kadar 7 kat göklere yolculuk yapıyorlardı. Gidip geliyorlardı. Oraya çıkan 7 tane yol var. Göklere çıkan. Ve şunu da düşünelim. Nuh Aleyhisselam bir gemi yapıyor. Geminin büyüklüğünü hayal etmek mümkün değil. Ama o gemiye her canlıdan bir çift yerleştiriyor. Bugün yeryüzünde her canlının ismini bilen hiç kimse yok. Birer çift yerleştiriyor. Demek ki hangisi erkek, hangisi dişi onu biliyor. Onların yuvalarını biliyor. Onların tüketecekleri gıdaları biliyor. Onların birbirlerine karşı nasıl şey yaptığını biliyor. İşte Allah'ın dini bu. Yani siz eğer Allah'ın dinini Allah'ın kitabından okursanız ve buradan hareketle giderseniz bütün dünya, bütün gökler, bütün yer sizin önünüze açılmış olur ve çok rahat etmiş olursunuz. Peki Allah meleklere emrediyor. İşte o şeyden bu bilgiyi öğrettiğini gösterdikten sonra, yani Allahü Teala'nın Adem Aleyhisselam'a ruh üflemesinden bahsettiği ayetlerdeki ruhun Allah'ın bu bilgiyi Adem'e öğretmesi olduğunu Bakara suresinden öğreniyoruz. 30 ve devamı ayetlerden öğreniyoruz. Bu bilgi seviyesini görünce melekler Adem Aleyhisselam'ı müthiş bir şekilde kıskanıyorlar. Melekler de imtihandan geçtiği için Allah onlara Adem'e secde edin, karşısına saygıyla eğilin diye emredince İblis karşı çıkıyor. İblis ben daha hayırlıyım diyor. Onu ateş, ben ateşten yarattım, onu çamurdan yarattım. Bakın Allah'ın varlığını, birliğini asla inkar etmiyor. Ve İblis üst seviyedeki meleklerden olduğu için şey yapıyor. Allah'tan kıyamete kadar yaşama hakkı istiyor. Bakın Allah'a isyan ediyor. İsyan etmesine rağmen, Allah'a baş kaldırmasına rağmen Allahü Teala'dan kıyamete kadar yaşama hakkı istiyor. Çünkü kıyameti de biliyor. Bilmediği hiçbir şey yok. Bir şeyi bilmek önemli değil. Ona uymak ve inanmak önemli. Bu vardır demek değil. Onu uygulayacaksın. Ondan sonra diyor ki ben işte bu kişileri yoldan çıkaracağım derken kullandığı şey kelime, Nisa suresinde bu surenin 119. ayetinde diyor ki ben diyor kesinlikle bunları yoldan çıkaracağım. Zaten Araf suresinde doğru yolun üstünde oturacağım diyor Allah. Onları hayallere yönlendireceğim. Bir takım kuruntular peşinde koşacaklar. Yani Allah'ın yasakladığı şeylerde bir takım şeyler umacaklar. Heves, beklentiler içinde olacak. Mesela Allah faizi yasaklamış, kendisiyle savaş olarak diyeyim de tanımlamış. Ama diyor ki hele bu kredi yani biraz işim düzelsin, ondan sonra bir daha almam diyor. Bir başladı mı devam ediyor zaten. Bak bir takım hayallerin peşine takacağım diyor. Onları emredeceğim. Koyun, keçi, sığır, devenin kulaklarını yaracaklar. Kendilerine göre bir takım işte onlara kutsallıklar vermek için. Onlara emredeceğim, Allah'ın halkını değiştirecekler. Neydi halkullah Fatih Hoca? Şeyde Nur Rum Suresi 30. ayet
Allah'ın yaratılış ölçüsü.
Yani dini. Allah'ın halkını değiştireceğim dediği zaman iki şey akla gelir. Birisi göklerde yerde yürürlükte olan kurallara ters işler yapılacak. Ona ne diyor Allah? Fesat diyor, fesat. Yani ne yapacak? Fesat, dengeyi bozmak. Yani tabiattaki dengeleri bozduracağım. Bugün bakıyorsunuz gerçekten insanların vücut dengeleri bozuluyor. Sadece ilaç firmaları ilaç satsın, hastaneler onları sömürsün diye. Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında Türkiye'nin 4 katından daha fazla bölgeye bir hakimiyet vardı. Bir tane doktorları yoktu. Bir tane hastaneleri yoktu ama hastalar da yoktu. Çünkü doğal yaşıyorlardı. Ama bugün doğallıktan uzaklaştırılmazsa insanlar sömürülemez. Peki bu hem tabiattaki fesat hem de kişinin vücudundaki fesat. Yani eğer dini bozarsanız, bak bu da ikinci anlamda dini bozacağım manası değil mi? Yani iblisin iki tane hedefi var. Bir, tabiatın bozulması için insanları yönlendirecek. Ben bozacağım demiyor. Onlar bozacak diyor. O ben işte hem tabiatı bozacaklar hem de dini bozacaklar. Niye? Dini kendilerine uyduracaklar. Allah'la kendi aralarına şeytanı sokacaklar. Yani şeytan dediğimiz iblis olması gerekmiyor. Allah'ın yolundan çıktı mı insanlar kendilerini ilah yaparlar. Kendilerini ilah yapan insanlar da şey yaparlar yani mesela Allahü Teala şöyle diyor, eğer göklerde ve yerde Allah'ın dışında bir ilah olsaydı levkâne fîhî mâliyâtun min dûnillâh lefesedetil ard. Yeryüzü kesinlikle fesada uğraşırdı. Levkâne fîhî mâliyâtun. Evet. Enbiya suresinin 22. ayeti. İlahlar olsa yeryüzü fesada uğrardı. Bugün
İllallah.
Evet, Allah'tan başka ilahlar olsaydı yeryüzünde kâne fîhî mâliyetun illallah lefesedetâ. Yani göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle bu fesada uğrardı. Yani düzen bozulur, denge bozulur. O der ki şöyle olsun, bu der böyle olsun. Bugün mesela iblis Allah'a karşı çıkıp kendi dediklerini yaptırmaya çalışınca kendini ne hale, ne durumuna sokmuş oluyor?
İlah.
İlah. Allah'ın seviyesi. İşte bugün Allah'ın dinini değiştirmeye çalışanlar da kendilerini ilah yapıyorlar. Kendilerini ilah yaptıkları zaman bunun doğal sonucu ne oluyor? Fesat. Yani denge bozuluyor. Onun için bugün bakın gıda dengesi bozulmuştur. Havadaki denge bozulmuştur. Toplumlar arası denge bozulmuştur. Her şey bozulmuştur. O zaman şimdi Allah-u Teala'nın kurmuş olduğu düzene uyduğunuz zaman ne olur? Allah-u Teala onu Bakara suresinin 38. ayetinde diyor ki kim buna uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Çünkü niye? Kendisiyle çatışmıyor. Ama günah işleyen, yanlış yapan kişi en büyük çatışmayı kendi nefsinde yaşar. Onun için şunu da unutmamak lazım. Bir kişinin kendinden daha büyük düşmanı yoktur. En büyük düşman kişinin kendisidir. Çünkü Allah sana yanlışlara karşı direnme gücü vermiştir. Doğruları anlayıp kavrama fırsatı vermiştir. Sen doğal yapın, o yanlışları tespit etmeye, onlara karşı çıkmaya son derece uygundur. Sen burada direnç göstermediği için, duruşunu bozduğun için sen en büyük düşmanlığı kendine yapmış oluyorsun. Bu defa Bakara suresinin 39. ayetinde Allah-u Teala'nın bildirdiğine göre bu defa bu kişiler için hayat cehennem olur. En büyük satışmayı kendi içlerinde yaşarlar. Sonra da etraflarıyla şeyler olur. Çatışmalar başlar. Doğal düzene karşı olur. Kendi arkadaşlarıyla da öyle o kadar da samimiyet olmaz ama hep birlikte yanlışları da ittifak ettikleri için sanki birbirlerine destek veriyormuş gibi gözükürler. Böyle bir şey olur.
Bir de şimdi hasta olan bir kişinin sağlığa duyduğu özlem gibi doğal dengesi bozulan kişinin de işte Müslüman olmaya duyduğu özlem. Rubbe mâ yevettül lezine keforu levkânü müslimin diyor. Yani aslında içinde sürekli özlemini çekiyor.
O istekle yaşıyor.
Evet.
Mesela şey de bak iblis diyor ki emredeceğim bunlar bozacaklar. Evet. Kendi bozmuyor. Evet. Ama iblis Allah'ın varlığı konusunda, birliği konusunda şüphesi var mı?
Yok.
Allah'tan korkarım diyor.
Allah'tan bak ne diyor şeyde mesela Haşr suresinde ve sen dediğin gibi şeytan diyor insana kafir ol der. Adam kafir olduğu zaman böyle yapar. Bak benim seninle ilgim yok ha. Beni karıştırma. Ben tüm varlıkların Rabbi olan Allah'tan korkarım. Her şeyin sahibi olan Allah'tan korkarım.
Bunu söyleyen şeytan.
Bunu söyleyen iblis. Hı. Şeytan. Bu ne demek? Çünkü çok iyi biliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mesela işte Musa Aleyhisselam'ın muhatabı olan Firavun'la ilgili bize anlatıyor. Hı. Diyor ki Firavun diyor tabi Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunda asla şüphesi yok. Asla şüphesi yok. Nebil Suresi 14'tü değil mi?
14'tü.
Evet. Tamam. 14. ayet. Kesin olarak biliyor. Ama yalan söylüyor. Niye? Zulmen ve uluvva. Üstünlük kendisine kalsın. O yanlışları yapmaya devam etsin. Fesada devam etsin. Ama Musa Aleyhisselam biliyor. Ne yapmış oldu? Kendisini ilah yapıyor. Ne açıkça da söylüyor. Benden başka eğer Rabbim var dersen şöyle yaparım, böyle yaparım diyor değil mi?
Evet.
Ha, o zaman mesele şu. Allah-u Teala'nın yani bizim bu dini çok iyi anlamamız, kavramamız lazım. Bu din Allah-u Teala'nın koyduğu kanun ve kurallardır. Bu kanun ve kurallara uyup uymama konusunda da Allah insanları serbest bırakmıştır. İşte Gasiye suresinin 22 ve 23. ayetlerinde Allah ne diyor Muhammed Aleyhisselam'a? Sen insanlara doğru bilgi ver. Senin görevin sadece doğru bilgi vermektir. Onları yola getirecek değilsin. Onun için bizim hiç kimseyi yola getirme görevimiz yok. Ama bütün insanlara, yani işte şu bölge bu bölge değil, yeryüzünün tamamı Allah'ın değil mi? Bütün insanları o yaratmamış mı? Herkes Allah'ın kulu. O zaman biz her insanı Allah'ın kulu olarak edip Allah'ın kitabına göre onunla ilişkilerimizi kurmamız lazım. Doğru bilgiyi veririz. Kabul eder etmez kendisine aittir. Ama hiç kimseyi Müslüman etme diye bir görev söz konusu değildir.
Zaten yapamayız da mümkün.
Yapamayız da zaten gelmem. Mümkün değil. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? Sen istediğini oraya getiremezsin. Evet, evet.
Sevdiğim.
Ama doğru tercihte bulunan Allah yola getirir. Evet, o adam bir doğru tercihte bulunsun. Niye? Allah kimin doğru olduğunu, yolda olduğunu en iyi bilir. Çünkü iman kalpte olur. Adam ağzıyla sana müminim der ama senin en büyük düşmanın olabilir. Mesela işte Maide suresinin 109. ayetinde de ahirette bütün rasullere Allah soru soracağını söylüyor. Mâde ucibtum gâlu lâ ilmelene. Ne cevap aldınız insanlardan? Bilmiyoruz ki. İşte insanların gaybını, kalbini sadece sen bilirsin. Yani bizim dört dörtlük mümin gördüğümüz kişi aslında evet o zaman da mümin olabilir ama ölene kadar yoldan çıkma hakkı var. Ya da kafir gördüğüm kişinin ölene kadar yola gelme hakkı var.
Her an,
dakika. O zaman bir şey söyleyemez ki. Hiç Allah'ın Resulleri de. Öyleyse bizim insanlara karşı tavrımız böyle olmalı. Yani Allah'ın koyduğu doğal düzen, orada geçerli kanun ve kurallar Allah'ın dini. İnsanlara dini bir kere bu şekilde anlatıyor. İki, biz yani Allah-u Teala yoldan çıkanları fesatçı olarak tanımlıyorsa biz fesatçı olamayız. Biz doğru davranırız. İnsanlara da sınır koyamayız. Herkes Allah'ın kulu. Peki o insanlara karşı nasıl doğru davranacağız? Mesela bugünlerde işte bu İsrail-Lübnan Savaşı dolayısıyla oradan Türkiye'ye göç eden insanlar var. Birçokları diyor hayır almayalım şöyle böyle tamam güzel. Peki Allah ne diyor? Almamak, sen kimin kulunu, kimin bulunduğu yeri almıyorsun? Bu Allah'ın kulu değil mi? Burası da Allah'ın toprağı değil mi? Bitti. O zaman sana düşen ne? Bakın şu şeyi dikkatle düşünelim. Nisa suresinin 36 ve devamı ayetleri şey yapalım. Diyor ki Allah-u Teala burada وَعَبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْهَا Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Yani Allah'la sizin aranıza herhangi bir şeyi sokuşturmayın. Direkt Allah'tan yardım isteyin, Allah'a kul olun, dünyanın en hür, en mutlu insanı olursunuz. Tamam. Bu bize verilen emir. Ondan sonraki şeyi dinleyin bakın, dikkatle takip edin. Anneye babaya iyilikte bulunun diyor. Peki anne babaya kafirse ne yapacağız? Ve bizim müşrik olmamız için mücadele etseler ne yapacağız? Ne diyor Allah?
İyilikte bulunmaya devam edin.
Tabii. Ve ince ahedake. Ale en şüke bi mali seleke bi hiyayim. Felatü devhuma. Ve sahibuma fid dünya marufa. Bu neredeydi bu ayet hatırlıyor
musun? Lokman suresinde.
Lokman suresinde. Diyor ki anneniz babanız sizin müşrik olmanız için en büyük günah. Sizinle böyle bütün güçleriyle mücadele etseler bile bu açıdan onlara boyun eğmeyin. Ama dünyalık açısından gene onlara karşı güzel davranmaya devam edin diyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Hiçbir ayette anaya babaya itaat yoktur. İtaat sadece Allah'adır. İtaat yani boyun eğmek. Ana baba ne derse desin. Biz iyi davranacağız. Ama Allah'ın emirlerinden de vazgeçip. Kaçıncı ayet?
15 hocam. Lokman 15.
14.
15.
15. Lokman 15. ayet. Evet. Peki şimdi buradan bunu söylüyor. Bak diyor ki anneye babaya iyi davranın. Şimdi bu bir evrensel kural değil mi? Annem babam. Yani hangi anne baba çocuğundan iyi davranış görmek istemez? Hangi evlat annesinin babasının kendisiyle ilgilenmesini istemez? bir aile ortamı oluşması lazım. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve en yakın olanların, en yakınlarınız, kardeşimiz, evladımız, çoluk çocuğumuz, şeyler artık akrabalarımız falan, akrabalık olan hep herkes. Gerçekten insan, yani çünkü insan sosyal bir varlıktır. İnsan tek başına yaşayamaz ki. Yani şimdi dünyanın en fakir birisini düşünün. Bu çıplak dolaşabilir mi? En azından edep yerlerini kapatacak bir elbiseye ihtiyaç, onu yapacak birisi olması lazım. Kendi yapamaz ki. Ayaklarına giyeceği iyi kötü bir ayakkabı olacak. Onu da birisi yapacak. Oturacağı bir ev olmasa da bir başkası yapacak. Efendim sürekli ihtiyacı olan yiyecekler var. Birileri üretecek. Kendi üretir ama her şeyi yapamaz ki.
Dünyanın en zengin insanı da bunlara ihtiyaç duyar. Sadece tabii, fakiri değil.
Dünyanın en zengin insanı da olsa insanlara muhtaç. Herkes birbirine muhtaç durumdadır. Hiç kimse tek başına yaşayamaz. Mümkün değil. Yaşayamıyorsak işte bu da doğal yapı değil mi? O zaman iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Fesada gerek yok. Akrabalık ilişkilerine bak. Burada da Müslüman olma şartı yok. Dikkat ediyor musunuz? Hiç. Yani şey yok. Yani evladınız sizin size karşı da çıkabilirler. Bunun da Kur'an-ı Kerim'de ayetleri vardı. Şey neydi? Annesi babası veyleki amin diyor ya. Ah yazık sana. İnan evladım diyor. Bu yok diyor ama inanmıyor. İnanmayabilir ama ilişkileri devam ettireceksin. Ondan sonra diyor ki ihsanda bulunmak. İhsan ne demek? İyilik yapmak. İhtiyacı neyse hem güzel davranacaksın hem de ihtiyacını karşılayacaksın. Ondan sonra da diyor ki vel yetama vel mesakin. Yetimler. Ya tamam yetim kalmış. Her an benim çocuğum da yetim kalabilir. Yani benim ne zaman öleceğim belli değil ki. O şu anda gördüğüm bir yetimi sanki benim çocuğummuş gibi düşünmem lazım. Bunun babası ben olsaydım ya da bir hanım için bunun annesi ben olsaydım. İnsanların buna nasıl da insanların nasıl davranmasını istersem öyle davranmalıyım. Onu da Nisa suresinin 10. ayetinde Allah anlatıyor bize. Yani 9 ve 10. ayetlerinde anlatıyor. Peki onlara da iyi davranacaksın. Bak evrensel kurallara dikkat ediyor musunuz? Sadece Allah'ın emrine uyuyacaksın. Başka bir şey değil. Ve vel mesakin diyor. Miskinler. Miskin ne demek? Miskin demek. Yani yapacak bir şey kalmamış kişi demektir yani. Yani şey yapamıyor. Çaresiz kalmış bir adam. Mesela şeyle Allah-u Teala bunu şeyde tarif ediyor. Keyif suresinde gemi sahiplerini miskin olarak tanımlıyor. Gemi sahipleri denizde nakliye yapıyorlar, ulaşımda falan gemiciler çok zengin kabul edilirler. Ama Allah onlara miskin diye çünkü ön tarafta bir kral var, gemileri onların elinden alıyor. Gemi adamın elinden alındığı zaman ne yapacak? Gelecek herkesin zengin saydığı kişi, köşte oturuyor, şu bu falan. Adam bir parça ekmeğe muhtaç hale gelecek. Şimdi şu anda mesela bu Türkiye'ye göç eden Suriyelileri, işte Lübnan'dan gelenleri, diğerleri adamlar mesela belki Lübnan'ın en zengin adamı olabilir. Ama bir bomba düşmüştür, onun fabrikası bitmiştir. Artık bir ekmek alacak para, belki hazinesi para doludur ama ulaşamıyor oraya. Kimseden bir şey alamıyor. Ne yapacaksın? İşte bu adam miskin. Bak burada da adam Müslüman mı değil mi? Asla şey yok. Mesela işte zekatla ilgili ayetlerin hiçbirinde Müslüman olma şartı yok. Ne alanın ne verenin. Veren de şey var çünkü bir vergidir o. Alanda Müslüman olma şartı yoktur. Ondan sonra velcari dil kurba velcari cünün ve sahibi cünün işte bir şey akrabadan olan komşular yan komşu, birlikte olduğun iş arkadaşı ya da mahalle arkadaşı ve yolcular. Adam yola çıkar, yol çok iyi olabilir ama yolda hiç beklemediği durumlar olur, zor duruma düşer. Onlara da yardımcı olmak lazım. Gene Müslüman şartı yok dikkati. Ve memlekete imanüküm ve hakimiyetiniz altındaki kişiler. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورَ Kendini bir şey zanneden ve övünen hiç kimseyi Allah-u Teala sevmez. Yani tutacaksınız. O mesela diyelim işte Lübnan'dan gelen insan, yok sizi Türkiye'ye sokmayız. O ne demek, böyle şey mi olur? Hayır. Elinden geldiği kadar onlara iyi davranacaksın. Sen Müslüman mısın, değil misin, Türk'teş mi? Ya kardeşim sana ne? Bu Allah'ın kolu ya. Bakın biz Allah'ın koyduğu bu kurallarla hareket ettiğimiz zaman buna karşı çıkacak yeryüzünde sen ne yapıyorsun ya, böyle şey mi olur diyen bir akıllı adam olur mu? Yani doğru düşünen. Ama duygusal düşünen kişi, onları sokma, onlar işte bizim vatandaşımız değil falan. Ya yap. Peki onun yerinde sen olsan ne yapacaksın? Düşün ki sensin. Ne yapacaksın? Evet, bunlara bu konulara çok dikkat etmek lazım.
Devamdaki ayette de
اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ
Evet. وَيَمُرُنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
Ya bunlar da işte fesatçı insanlar değil mi?
Evet ya, yani bir yandan da işte ya bunlara vermeyin, yapmayın vesaire diyen kişiler.
Ya da adam adam cimrilik yapıyor, vermiyor. Evet. Diğerleri de diyor vermeyin.
Evet.
Kendi vermediği gibi vermeyin. Gebersinler.
Ve yektumune ma atahumullahu min fadli.
Allah'ın verdiğini de gizliyor.
Evet. Ve atedna lil kafirine azaben mühine. Allah Teala işte bunlar da kafir demiş.
Bu da kafir olarak şey yapıyor. Gerçekleri örten insanlar evet. Bu. İşte onları alçaltıcı bir azap oluşur. Ne yapar? Bu adam malını kaybetmese bile duygusal olarak perişan olur. Şimdi şöyle bir şey vardır. Yani dünya öyle bir şeydir ki hiç kimse tatmin olmaz. Ve şeyler böyle hayır hasenat yapmaya alışkın değilse çocukluktan itibaren vermiyorsa Allah için zenginleştikçe cimriliği öyle bir artar ki kendine harcamaya bile kıyamaz. Öyle bir cimriliği artar ki. Onun için bak bunlarda hep ne yapacaksın? İyilikte bulunacaksın, insanda bulunacaksın.
Din farkı falan
gözetmeyeceksin. Din farkı gözetmeyeceksin, cinsiyet farkı gözetmeyeceksin. Yok efendim bunlar kim, şu bu falan. Biz Türk'üz. Güzel. Sen Türksün elbette. Allah seni öyle yaratmış. Güzel. Güzel de sen dünyaya gelmeden önce ben Türk olmak istiyorum diye dilekçe mi yaz? İşte benim annem babam şu. Sen mi seçtin? İşte ben şöyle, ya bırakın beni. Ne oluyor? Yani şeyde birkaç kere anlatmıştım da hiç unutamıyorum. Şimdi bizim arkamızda Tuğba Kız Kur'an kursu vardı eskiden. Oranın hocalarından ki benim talebelerimdendi. Bana bir soru sormaya gelmişti bir hanım. O sırada İstanbul Müftülüğü'nde mahkeme şey defterleri, mahkeme İstanbul Kadılığı sicillerinde oturuyorum. Bir hanım girdi içeriye böyle havalı bir şekilde. Ben Zeyd bin Sabit sülalesindenim. Benimle ilgili araştırma yapılmasını istiyorum dedi böyle. Genel gibi girdi içeriye. Hemen o öğretmen hanım kalktı. Aa hanımefendi çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben de peygamber sülalesindenim dedi. Zeyd bin Sabit de peygamber karşılaştırılır mı? Kadının bütün havası bitti. Ayakta durdu falan. Sonra oturdu yanına. Ondan sonra dedi ki, affedersiniz, siz Seyit misiniz, Şerif misiniz? Yani eğer Hüseyin soyundansa, Hasan soyundansa Şerif. Yok dedi, ben Adem Aleyhisselam'ın soyundanım. yanlış mı söyledi?
Doğru.
Adem Aleyhisselam Allah'ın nebisi değil mi? O da, herkes onun soyundan, falan soydan olmak eğer şeyse, yani sen hangisinden daha üstün bir tarafın var? Şimdi kadın oturdu böyle artık iyice şoklar. Allah'a ısmarladık dedi, kalktı gitti. Yani olay bu. Bizim insanla bakın karşımıza dört dörtlük Müslüman gibi gözüken kişi belki en büyük düşmanımızdır. Bilmiyoruz ki. O zaman biz devamlı iyilik yapmak durumundayız. İyi olmak zorundayız. Ve Allah-u Teala'nın koyduğu bu evrensel kurallara aykırı davranmamız lazım. Böyle yaptığımız zaman yeryüzünde hiç kimse bize yanlış yapıyor diyemez. Çok doğru yapıyorlar der. Ha, kendi yapmayabilir. Kendi yapmasa bile yaptığının yanlışlığını çok iyi bilir. İşte bu Allah-u Teala'nın kurduğu doğal düzen. Peki bu insan hayatında olduğu zaman mesela bir şey olsun diyelim bir geçenlerde olan bir olay oldu.
Evet yani bu son dönemde bu tür şeyler biraz daha belki medya tarafından daha çabuk gündeme getirildiği için ve çok da canavarca şeyler olduğu için maalesef kamuoyunu çok etkiliyor ve bunlar gittikçe de yayılıyor gibi gözüküyor. Yani toplumsal fesat, hocamın dersin başından beri söylediği gibi toplumsal fesat yayılıyor. Bir yandan sosyal medyanın, bir yandan internetin ve işte bazı bu sosyal medyaya benzer haberleşme veya işte içerisinde grupların kurulup sohbet edildiği sohbet odaları vesaire gibi platformların, ortamların içerisinde tabii ki her zaman insanların hoşlanacağı veya herkesin kabul edebileceği kişiler bulunmuyor veya bu sohbetler dönmüyor. Elbette burada kendisini ilahlaştırmış, hiçbir hukuk, kural, kanun kabul etmeyen veya insanların dengeleri bozmasından dolayı kendisi de başka bir denge kurmak isteyen kişilerle dolu ve bu insanlardan etkilenen gençler canavarca eylemlere şey yapıyorlar, giriyorlar. Bunların pek çoğunu da biz zaten akli dengesi yerinde ya da en azından kafası, aklı o an için yerinde olarak bunu yapması çok zor. Demek ki uyuşturucu, içki vesaire gibi bir takım olaylar da var ki bu insanlar da 18-19'lu yaşlarda daha henüz ergenlik döneminde sayılabilecek kişiler. Şimdi bu yaşlarda bu insanlar nasıl oluyor da zihinleri bu derece yıkanıyor, bu derece canavarca eylemlere kendilerini kaybedip şey yapıyorlar. Hatta kendi canlarını da ortadan kaldıracak duruma geliyorlar. Şimdi bunun tabii birçok sebebi olabilir ama en başta hocamın dersin başından beri söylediği Allah-u Teala'nın koyduğu bugün dersimizin başlığı da olan Allah'ın doğal düzeninin bozulmuş olması. Yani biz aslında hep burada konuşuyoruz. Biz bir düzen koymaya gelmedik. Zaten insan olarak bizim koyacağımız bir düzen bir başkasını tatmin etmeyebilir. Veya bir başka insanın koyduğu düzen, nizam, intizam bize uygun olmayabilir. Mutlaka çünkü eksik yanı olacaktır. Yani bir insanın yaptığı bir şeyden mükemmel bir sonuç beklemek mümkün değil. O yüzden de aslında sistem çok basit. Allah-u Teala sistemi koymuş. Ve dininin adını da boşuna İslam diye koymamış. Yani bize yapacağımız şeyi de söylemiş oluyor bu vesileyle. Ben düzeni kurdum. Sizin göreviniz buna teslim olmak ve Allah'ın koyduğu bu düzene itaat etmek. O zaman ancak işte hocamın okuduğu ayetlerde de birçok ayette de hep söylendiği gibi ne bu dünyada ne ahirette korkarsınız ve üzülürsünüz diyor Allah-u Teala. Yapmanız gereken şey sadece Allah'ın koyduğu düzene uymak. Bu düzene muhalif kendimiz düzen uydurmaya kalktığımızda veya meydana gelmiş fesadı insanların ürettiği çözümlerle ortadan kaldırmaya çalıştığımızda mutlaka başka bir takım fesatlara yer vermiş oluyoruz. Ortaya çıkmasına sebep olmuş oluyoruz. Mesela işte bu olayda da olsun, başka buna benzer olaylarda da genelde bu insanlar zihinleri bulanık bir vaziyette bu işlere giriyorlar. İşte bir takım odalardan, işte şey chatlerden, sohbetlerden, hatta bilgisayar oyunlarından etkileniyorlar. Peki Allah'ın koyduğu düzende, Allah'ın istediği veya kitabına uygun bir şekilde yaşayan, böylesi bir şekilde çocuk ve evlat yetiştirmiş bir ailenin içerisinde bu mümkün mü? Yani mesela bugün şu konuşuluyor. Ya işte efendim sosyal medya ya da işte bu Discord'dur, şudur budur, buna benzer bir takım platformlar, ortamların çok büyük zararı var. ya bu platformların çok büyük yararı da var, hepimiz kullanıyoruz. Mesela Discord hiç öyle sanıldığı gibi mutlak manada kötü bir şey değil. Biz hepimiz kullanıyoruz ve çok da işimizi çözen, kolaylaştıran bir platform aslında. Mutlak manada bir uygulamanın, bir platformun kötü olması mümkün değil. Ama insan her şeyi iyiye de kullanabilir, kötüye de kullanabilir. Hep verilen örnektir işte. Neşter doktorun elinde hayat kurtarır ama bir cahilin elinde, bir caninin elinde hayata mal olur. Bu da bunun gibi bir şey. Mühim olan bizim bu şeyleri, platformları doğru yetişmiş kişiler olarak kullanabilmemiz. Yani bir aile olarak çocuğumuzun bu platformlarda nerelere girdiğini, neler yaptığını, neler konuştuğunu, bir takım maddeler tüketip tüketmediğini eğer biz kontrol edemiyorsak veya toplum olarak böyle nesiller yetiştiremiyorsak, biz bütün toplumdan bahsediyorum, hepimiz dahil, o zaman suçu biraz da kendimizde aramalıyız. Discord'u şunu bunu yapan veya kullanan herkes de ya da o platformları yasaklamakta çözüm aramak doğru olmasa gerek. Tabii fesattan bahsediyoruz. Hocam fesatla ilgili ayetleri okudu. Daha çok daha fazla ayette okunabilir. Allah Teala kendi koyduğu düzenin bozulmasını zaten fesat olarak tanımlıyor. İşte ailedeki veya toplumun sosyal platformların sosyal damarlarındaki Allah'ın koyduğu akışı, düzeni bozarsanız da böyle durumlar maalesef ortaya çıkıyor. Mesela bu tür eylemleri o yaşlarda veya hangi yaşta olursa olsun alkolle, uyuşturucuyla etkisinde yapan insanların bu fesadın maalesef bir sonucu olarak bunu yaptığını görüyoruz. Yani Allah-u Teala'nın koyduğu düzen içerisinde içkinin yasak olması, kumarın yasak olması, efendime söyleyeyim faizin yasak olması boşuna mı? İşte Allah'ın koyduğu düzende bunlar zaten olamaz ki. Bunları yaparsanız o düzene siz karşı gelmiş olursunuz. O düzene karşı gelmek de işte fesat. Yani bu düzeni bozmak. Mesela işte içkinin etkisini söylediği ayetlerde Allah-u Teala Maide suresinin 90 ve devamı ayetlerinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysuru vel ensabu vel ezlam ricsun min amili şeytan. Bakın diyor ki Allah-u Teala ey iman edenler, içki, yani içki dediğimizde tabii sadece sıvı içkiler değil, aklı örten her tür uyuşturucu madde bunların içerisine giriyor. Kumar, yine kumar dediğimiz şey, bakın bugün Allah-u Teala mesela kumar kelimesi zaten Arapça ama Kur'an'da onunla isimlendirilmemiş. Meysir diye bir kelimeyle Allah-u Teala isimlendiriyor. Neden? Çünkü bu kelimenin kök anlamı kolay, kolaylık. Yani kolay elde edilen şey. Bir herhangi bir ticari işlem yok orada. Başkasının hakkına bir tür şansla vesaireyle, talihle, şunla bunla girmiş oluyorsunuz ve bir para elde ediyorsunuz. Yine ensab ve ezlam dediği, vel ezlam dediği de işte bu şeylere, sunaklara sunulan işte kurbanlar, sunular ve fal okları, bütün bunlar şeytan işi pisliklerdir dedikten sonra Rabbimiz feçtenibuhu, onlardan uzak durun, sakının, leallekum tuflihun, ki kurtulasınız. Bakın bu ifadeler boşuna değil. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki bunlarla aramıza mesafe koymamız, hayatımıza sokmayı bırakın yanına bile yaklaşmamalıyız ki doğru bir kurtulmuş bir toplum içerisinde olalım. Devamında diyor ki innema yuridu şeytanu en yuki'a beynekumul adavete vel bagda fil hamri vel meysir. Şimdi şeytan bu hamr, yani uyuşturucu, içki ve uyuşturucu maddeler ve kumar ile sizin aranıza düşmanlık ve kin atmak ister diyor. Bakın işte bugün yaşadığımız şey bunlar zaten. Yani bunları bir yandan yaygınlaştırıp kolaylaştırıp bir yandan da bu tür olayların olmamasını nasıl bekleyebiliriz zaten? Ve yasuddekum an zikrillah ve anis salah. Allah'ın zikrinden, yani Kur'an'dan, kitabından, emirlerinden ve namazdan uzak tutmak ister. Fehel entum muntehun. İşte şimdi bitiriyorsunuz, artık son veriyorsunuz değil mi diyor Rabbimiz. Şimdi devamı da bakın çok ilginç. Ve atiyullah ve atiyur rasul vahzeru. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin ve dikkatli olun, tedbirinizi alın. Fe in tevelleytum, eğer yapmazsanız, yani kendi bildiğinizi okursanız,
fa'lemu ennema ala rasulina ala rasulillah belag el mübin. Yani Resulümüze düşen açık bir tebliğdir. Bakın bunları biz Resulümüzle, yani Kur'an'la, Allah'ın Nebisi ve Resulüyle bunları size ulaştırdık. Artık yaparsanız felah olur, karşılığını alırsanız, yapmazsanız da fesat olur demiş oluyor Allah Teala. Yine şeyle ilgili az evvel hocam da değindi, bu Bakara suresinde faizle ilgili mesela işte büyük bir toplumsal fesadın ortaya, bu da işin ekonomik kısmı, illa sosyal kısımdan olması gerekmiyor. Zaten her şeyin bir şekilde ekonomik sebebi de vardır biliyorsunuz. Ekonomide sıkıntı varsa her tür fesat ve bozgun da o ortamda çok rahat oluşur. Allah-u Teala, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve ribadan kalanı bırakın dediği ayetin, eğer müminseniz böyle yaparsınız dediği ayetin devamında diyor ki فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, eğer bunu yapmazsanız فَاِذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, eğer bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından açılmış bir harbin içerisinde olduğunuzu bilin diyor. Yani şimdi bu Allah ve Resulü ifadesi doğal sistemin doğal kısmı için kullanılıyor. Kamuyu ilgilendiren doğal kısmı. Yani siz bu doğal akışı, Allah'ın koyduğu doğal düzeni, nizamı bozar, zorla faizli işlemle bir şeyler yapmaya kalkarsanız orada bir savaşın içerisinde oluyorsunuz. Yani bir felah, bir barış, bir selamet, esenlik orada beklemeyin demiş oluyor Allah-u Teala. Şimdi bütün bunlara rağmen biz bunları göz önünde bulundurmayıp devam edersek buradan elbette mutlu sonuçlar çıkmaz. Mesela yine hocamın okuduğu ayetlerden bir tanesine benzer bir ayet. وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ. Şimdi eğer kanunu biz koyuyor olsak ya da herhangi bir insan koyuyor olsa, Allah'ın kanununa muhalif, Allah'ın koyduğu düzene, sisteme muhalif kanunlar üretiyor olsak, işte bu ayetin söylediğinin karşılığını almış oluyoruz. Eğer hak, gerçek yani, onların arzu ettiği şekilde olsa, onların arzularına uysaydı, lefesedetis semavatu vel ard, göklerde ve yerde fesat olurdu. Ve men fihinne, ve onların içerisinde kim varsa onlarda fesat ortaya çıkar, bozgun ortaya çıkar. Yani işte bugün yaşadığımız şeyler aslında bizim elimizdeki kitabın içerisinde satır satır bize söylenen, bildirilen şeyler. Eğer biz bunları Allah'ın kitabından öğrenmeyip, rehberimizi Allah'ın kitabı yapmayıp bir takım insanlar, kültürler, toplumlar veya bugün geçici bir süre gücü elinde bulunduranlar olarak belirlersek bizim halimiz de onlardan farklı olmaz ki. Elimizde istediği kadar Allah'ın kitabı olsun, hiçbir şey elimize geçmeyecektir. Dolayısıyla önemli olan Allah'ın rehberini takip etmektir.
Yani aslında ben de çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Toplumsal fesadın gerçek sebebinin tabii doğal olandan uzaklaşma olduğunu gördük. Gerçekten de Rabbimiz doğal yapıyı toplumda hakim kılmak için çok güzel şeyler emretmiş. İşte kadın ve erkekten yarattığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insanın kadın ve erkekten, iki cinsten yaratıldığını söylüyor. İşte bunu mesela insanoğlu buradaki dengeyi bozmaya çalışıyor. Ve işte ya dişilikmiş, erkeklikmiş, bunların bir ehemmiyeti yok. Sen kendini ne hissedersen osundur. Veyahut tam tersi, ya işte kadın çok önemlidir, pozitif ayrıcalık yapılmalıdır, şöyle yapılmalıdır, erkekle eşit olmalıdır. Bütün bunlar, yani Allah'ın söylediği sözün üzerine bir laf söylendiğinde hep dengeler bozuluyor. İşte adam bu defa diyor ki ben kadınlardan nefret ediyorum diyor. Çıkıyor kadınları öldürüyor. Bunu sen yapıyorsun, dengeyi sen bozuyorsun. Oysa Allah-u Teala diyor ki ben sizi kadın ve erkek olarak yarattım ve her ikinize de farklı özellikler yaptım. Yani sen bunu ikisi de eşittir, ikisi de aynı şeydir veya bunların hiçbir ehemmiyeti yoktur dediğin zaman dengeyi bozuyorsun ve bunun mutlaka sana bir yansıması oluyor. Öte taraftan Allah-u Teala onlarca, belki yüzlerce ayette, yani ne yaparsanız yapın sizler zaten günah işleyeceksiniz, yanlışlar yapacaksınız, bu sizin yapınızda vardır. Ama neyse ki ben affederim diyor. Tevbe kapısı sonuna kadar açık diyor. Yani son nefesimizi verene kadar bu iş devam ediyor. Yaptığınız şeyleri düşünerek hayatınızı zehir etmeyin. Yanlışları sürekli gündeme taşıyıp geçmişinizde yaptığınız şeyleri sürekli... Bugün adamlar tedavi olmak için kliniklere gidiyor. Klinik, sen küçükken ne yaşadın? Hadi bir anlatsana bana. Yani ne yaşadıysa yaşadı, sana ne yani? Niçin onun örtüsünü şey yapıyorsun? bütün günahları Allah örterken, örteceğim derken, siz de örtün, affedin derken, bu defa bütün yaraları, bereleri, tekrar o kabukları şey yapmak ve bunu da bir ilim adına, disiplin adına yapıp bu defa insanları daha da delilendirmek, delirtmek. Ya evet, doğru, bana küçükken böyle yapmışlardı. Görüyor musun? Bak, iyi ki hatırlattın bana. Şimdi ben onlara... Ya bunlar bütün dengeleri bozucu şeyler. Sonra Rabbimiz insana dünyadaki en büyük özgürlüğü veriyor. Yani hepimiz namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Yani bundan daha büyük bir manifesto olabilir mi? Yani Allah'ım, ben sadece sana kulluk ederim. Senin dışındakilerin hiçbirine ben boyun filan eğmem. Bunu diyen adam dünyanın en özgür insanıdır. Böyle bir özgürlüğü verdikten sonra insanların kendisini işte ne bileyim evde hapsedilmiş olduğunu düşünmek, bir ülkede hapsedilmiş olduğunu düşünmek, bir iş yerinde hapsedilmiş olduğunu düşünmek ve bunlardan dolayı işte hastalıklar peyda etmek. Ya Allah zaten özgürlüğü vermiş. Sen dünyanın en özgür insanısın. Seni hiç kimse şey yapamaz, kuşatamaz. Ama bakın, bunlar şey yapılıp bu defa insanlar işte efendim şu gruba gir, bu gruba gir, kendini gerçekleştir, kendini keşfet. Şu, ya sen zaten en özgür insansın. Senin bu tür şeylere ihtiyacın yok ki. Sonra işte Allah diyor ki ergenlikten itibaren, rüştten itibaren çocuklara güvenin, gençlere güvenin, onlara sorumluluk verin. Hatta anasından babasından milyarlar kalsa yine verin, teslim edin diyor. Allah-u Teala yarattığı 14-15 yaşındaki bir insana böyle güveniyor. Böyle güvenilmesini emrediyor. Yani düşünsenize, bir çocuğa, bir yetime, bir öksüze, anasından babasından trilyonlarca lira para kalsa Allah-u Teala diyor ki ergenlikten sonra deneyin, 15-16 yaşında tamam, ona artık şey reşit görürseniz hepsini verin diyor.
O gün de verebilirsin.
Yani 14-15 yaşındaki bir insana Allah'ın güvendiği kadar insanlar güvenmiyor. Güvenmiyor.
15 de olmayabilir. Günuva erdiği gün olabilir.
Güvenmiyor. Ondan sonra diyor ki 18-20 yaşında ben evleneceğim diyen kişiye, dur bakalım ya diyor, sen daha okulunu bitireceksin, askere gideceksin, işini bulacaksın. Daha dur diyor. Ne acelen var diyor. 30'una 40'ına gel. Ama Allah Teala böyle demiyor. Tam tersine, aranızdaki bekarları, şunları bunları evlendirin diyor. Topluma görev veriyor. Sorumluluk yüklüyor. Bugün gençlerin hiçbirine güvenilmiyor ki. Özgürlük verilmiyor, sorumluluk yüklenilmiyor. Yanlış yaparsın hata, yanlış yaparsa boşanır ya. Ama onu da mahvetmişiz. Evliliği dünyanın en zor işi haline getirmişiz. Boşanmayı ondan kat kat daha zor hale getirmişiz. İnsanlara kabuslar gibi kanunlar, şunlar bunlar, yasalarla örmüşüz. Ondan sonra diyoruz ki bütün bu sıkıntılar niye? İnsanlar niçin evlenemiyor? Niçin yuva kuramıyor? Niçin sorumluluk alamıyor? Ondan sonra niçin işte kendini uyuşturucuya veriyor, şuna veriyor? Çünkü bütün bunlar doğal yapıdan uzaklaşmanın sebebi olarak şey bu. Onun için işte hep baştan itibaren Allah-u Teala dinini fıtrat olarak, yani bütün kainattaki ölçüyle uyum içerisinde oluşturmuştur diyoruz. Allah'ın emrettiği her şey tabiatla uyumludur. Allah namazdan önce abdest alın diyorsa, bu tabiattaki her zerreyle uyum içinde bir emirdir. Öyle Allah emretti tamam işte bir anlamı yok değil. Allah'ın her emrettiği şey doğal dengenin bir parçasıdır. Biz bundan uzaklaştıkça, kendimizi ilahlar gibi gördükçe, bir takım kanunlar, kurallar, prensipler inşa etmeye başladıkça, işte biraz önce Erdem Bey'in okuduğu hakkı hevaya tabi olmaya şey yapıyoruz. Oysa böyle bir şey olmaz. İnsanın elinden gelen en mükemmel şey bile Allah'ın emirleri karşısında bir heva ve hevesten başka hiçbir şey değildir. Onun için Müslümanın dünyadaki işi çok kolay, teslim olacak ve arkasına yaslanıp Allah'ım sen ne emrettiysen ben onu yapıyorum, bu sebeple huzurluyum, mutluyum diyecek. Oysa biz bugün işte çözümler bile, bakınız işte ne kadar korkunç olaylar oluyor, çözümlerimiz onlardan çok daha korkunç. Hiç kimse meselenin aslında o şeyinde değil, yani tabii düzene dönelim, şunu yapalım, bunu yapalım, işte efendim bu çocuklar iyi yetiştirilemedi. Ya dünyanın en iyi anne babasının elinde bile olsa çocuk yanlış yapabilir. Nebilerin, peygamberlerin çocuklarını Allah örnek gösteriyor. Kafir oluyorlar hepsi. Veyahut kafir anne babanın bir çocuğu mümin olabilir. İbrahim Aleyhisselam gibi bir örnek var önümüzde bizim. Firavun'un eşi gibi bir örnek var. Bu mudur yani? Bütün olay aile, ailede eğitim her yerde mükemmel olsa, anneler babalar mükemmel eğitici olsa bu sorunlar olmayacak mı? Veyahut anne baba çok kötü ateist insanlar olsa oradan mümin insanlar çıkmayacak mı o ailelerden? Eğitim olursa iyi olur. Yani eğer meselelere böyle yaklaşırsak, yani Kur'an'dan uzaklaşarak, tabii düzenden uzaklaşarak meselelere çözüm aramaya kalkarsak bu olaylar hiçbir zaman bitmeyecektir.
Onların eğitimdekiler de kendi kafalarına göre uydurdukları şeyler. Mesela efendim evlendiği zaman kadınla erkeğin kendisi karar veriyor, boşanırken hakim karar. Ya hakimin ne işi var benim ailemin içinde ya? Ne oluyor ya? Bu kadının özgür kararı varsa kendi özgür iradesiyle boşanabilir. Erkeğin varsa boşanır, bitti. Bir de mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında kaç tane kanun çıkardılar? Bir tane yok. Ne yaptı Muhammed Aleyhisselam? Dünyanın en güzel sistemini kısa sürede nasıl kurdu? Yaptığı tek şey Allah'ın emrine uymaktır. Bitti. Bizim ne ekonomik sistem kurmamız, ne sosyal, hiçbirisine ihtiyacımız yok. Tek ihtiyacımız olan Allah'ın emrine uymaktır. Zaten sistem Allah kurmuş. Ona ters davranışlar yapmadık mı dünyanın tamamı mutlu olur. İnşallah bu anlayışla tüm insanlara doğruları anlatmak nasip olur. Allahü Teala cümlemizi doğruları iyi anlayan, iyi yaşayan ve bütün insanlığı en güzel şekilde anlatan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.